Ayrım 18. Şeyhülislam Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi'nin Meşrutiyet, Büyük Harp ve Mütareke Günlükleri 1909-1922. Hazırlayan Ali Suat Ürgüplü. Sayfa 24. Defter 3. 4 Ocak 1911 Çarşamba. Nezaret dairesindeydim. Akşam üzeri saat 12'de çıktım. Talat Bey'in hanesine gittim. Gece saat 6'ya kadar orada kaldım. Hacı Adil, Eyüp Sabri, Rasim, Mithat Beylerle müzakerede bulunduk. Önümüzde cumartesi günü Selanik'e gideceklerinden bittabi, cemiyete dair müzakere ceryan etti. 5 Ocak 1911 Perşembe. Meclis-i Mebusan'a gittim. Evkaf bütçesinin bir miktarını muazene encümeninde müzakere ettik. Sonra İttihat Fırkası toplandı, oraya gittim. Şiddetli münakaşalardan sonra 15 oy muhalefete karşı 19 oyla Talat Bey'e ve 4 oya karşı 98 oyla Cavit Bey'e fırkamız güven oyu verdi. Oradan vükela odasında Sadrazam Hakkı Paşa'yı buldum. Memnundu. Beni arabasına alıp haneme getirdi. Gece saat 1.30'tur. 8 Şubat 1911 Çarşamba. Bugün sabahtan akşama kadar evkaf nezaretinde meşgul oldum. Akşam üzeri 11 raddelerinde Bab-ı Ali'den Dahiliye Nazırı Talat Bey telefonla bana yarın sabah saat 5'te Nişantaşı'nda Sadrazam konağında bulunmamı söyledi. Mühim müzakere olduğunu bildirdi. Dahiliye Nazırı Talat Bey'in istifası, yerine Halil Bey'in gelişi. 9 Şubat 1911 Perşembe. Bugün sabah saat ezani 5'te Sadrazam Hakkı Paşa'nın hanesine gittim. Dipnot: ezani saat, güneşin batışını 12 olarak kabul eden saat. Alaturka saatte denir. Beni müteakip Hariciye Nazırı Rifat Paşa geldi. Sonra Dahiliye Nazırı Talat, Adliye Nazırı Necmettin ve İttihat Fırkası Reisi Halil Beyler geldi. Talat istifaya karar verdiğini söyledi. Ben sabredemedim. Talat istifa ettikten sonra kabine tasfiye edilmelidir. Marif ve Nafa ve Orman Nazırları çıkmalıdır. Hatta Hariciye Nazırı Paşa da istifa etmelidir dedim. Böyle olmazsa beni affetmelerini rica ettim. Bir müddet beni iknaya çalıştılar. İkna olmuş gibi sükuta mecbur oldum. Oradan ben Halil Bey'le Talat da Sadrazam'la bir arabaya binip Mebusan Sarayı'na geldik. Fırka idare heyetiyle görüştükten sonra Talat çıkıp istifanamesini Sadrazam'a verdi. 11 Şubat 1911 Cumartesi. Dahiliye Nezareti Halil Bey'e teklif olundu fakat tereddütlüydü. Bugünden itibaren gazeteler yeni nazırın tayinine kadar Talat Bey'in istifasının sebeplerinden ve yerine tayin olunacak zattan bahsetmektedir. 12 Şubat 1911 Pazar, dünkü gibi. 13 Şubat 1911 Pazartesi, yine öyle. İttihat ve Terakki Cemiyeti Merkezi Umumisi, Talat'ın dahiliyeden çekildiği zaman benim, Niğde Mebusu Hayri, Dahiliye Nazırlığına tayinimi tasavvur etmişler. Bu söz cemiyet murahhaslarından olan Mithat Doktor Nazım, Niğdeli Sabri Beyler tarafından bana tekrar tekrar söylendi. 14 Şubat 1911 Salı. Ahval dünkü gibi. Ben dahiliye nezareti gibi ağır bir yük altında ezilmeyi arzu etmem. Fakat vatanın menfaatleri namına zorlanırsam bit tabi kabul ederim. Bu fikirde bulunduğumu kendilerine anlattım. 15 Şubat 1911 Çarşamba. Ahval yine tereddüt içinde geçti. 16 Şubat 1911 Perşembe. Bugün fırka toplandı. Dahiliye nezaretini Halil Bey'in kabul etmesini uygun görmekle beraber diğer nazırlar hakkında da güven oyunu topladılar. Nafa Nazırı ile Marif Nazırı Hallaçyan ve Emrullah Efendiler, güvenoyu alamadıklarından istifa etmeleri tabiiydi. Halil Bey'in memuriyeti bu gece arza gitti. Kendisini Baba Ali'de sadrazam odasında buldum. Birlikte Tokatlıyan'a gittik. Akşam yemeğini orada yedik. 17 Şubat 1911 Cuma. Hallaçyan Efendi'nin istifası bugün duyuldu. 18 Şubat 1911 Cumartesi. Halil Bey'in memuriyeti bugün arzdan çıktı. Akşam Baba Ali'ye gelerek işe başladı. Meclis müzakereleri. 19 Şubat 1911 Pazar. Bu sabah her zamanki gibi Mektebi Kudat'a gidip ders okuttuktan sonra Şeyhülislam Musa Kazım Efendi'ye gittim. Dipnot: Mektebi Kudat, şer'i mahkemelere hakim yetiştirmek üzere Şeyhülislamlığa bağlı olarak kurulan hukuk medresesi. Saat 8'e yakın bir zamanda ev kafa geldim. Akşama kadar meşgul oldum. Akşam üzeri saat 15:30'da Baba Ali'ye geldim. Sadrazamla adliye ve dahiliye nazırlarını buldum. Yeni dahiliye nazırı ile odasına gittik. Bir müddet konuştuktan sonra birlikte hanelerimize döndük. Salı günü Meclis-i Vükela'da Marif ve Nafa nazırlarını müzakere edeceğiz. 20 Şubat 1911 Pazartesi. Bugün evkaf bütçesi için Ayan Meclisi'ne gittim. Encümenin henüz mazbatayı yazamadığı anlaşıldı. Yarın yazıp takdim edeceklerini ve perşembe günü müzakereye koyacaklarını vaat ettiler. Oradan Mebusan'a geçtim. Duagü fodlalarının imhasına dair 3 maddelik kanun ile imaretlerin yerinde bırakılmasına dair olan kanunları evkaf ve ilmiye encümenlerinde müzakere ettik, kabul olundu. Dipnot: Duagü fodlaları, duagülar Osmanlı Devlet Teşkilatı'nda ve tarikat hiyerarşisinde bir ünvan. Dua eden, duacı anlamındaki bu terim, Osmanlılarda saray, merkez ve esnaf teşkilatlarında dua ile ilgili görevleri yerine getirenler için kullanılan resmi bir ünvan niteliği kazanmıştır. Bazı kayıtlarda duacı, duahan şeklinde de adlandırılan bu görevliler, günlük mesainin başlaması sırasında belirli merasim ve şenliklerde duruma ve zamana uygun dualar okurlardı. Merasimle icra edilen dualar yanında zamanla devletin bekası için hayır temennisinde bulunanlara ücret karşılığı sembolik bir görev verilmesi şekliyle ortaya çıkmış ve bu amaçla ayrılan tahsisat duagüluk ciheti olarak adlandırılmıştır. Vakfiyelerde özellikle ilim ve tarikat mensuplarına ayrılan duagüluk vazifeleri, onları maddi bakımdan desteklemek gibi bir anlayıştan kaynaklanmaktadır. Fakat zamanla bu uygulama yaygınlık kazanıp suistimali açık hale geldi. Duagülukla ilgili problemler uzun müddet devam etmiş ve birçok yolsuzluk ortaya çıkmıştır. Zaman zaman çıkarılan fermanlarla bu meselelere çözüm getirilmek istenmiştir. 21 Şubat 1911 Salı. 20. yüzyıl başlarında bu konuda birkaç kanun çıkarılmıştır. 24 Rebiülevvel 1329, 25 Mart 1911 tarihli Duagü fodulalarının sureti imhası hakkındaki 6 maddelik kanunda şartlarına riayet edilen vakıfların dışındaki duagü fodulaları bedelleri evkaf nezareti tarafından ödenerek kaldırılmıştır. Geçim imkanlarından tamamen mahrum olan kör, yatalak, felçli ve kimsesiz kadınlara bedellerinin ödenmesi sürecek, ancak vefatları halinde kendileri gibi özürlü olmadıkça evlatlarına ödeme yapılmayacaktı. Kaldırılan duagü fodulalarına ödenecek olan 36 bin Osmanlı lirası 1326-1327, 1908-1909, yılları bütçesinden karşılanacaktı. Düstur 2. tertip 3 254-255. 19 Rebiülahır 1329, 19 Nisan 1911 tarihli diğer bir kanunda ise evkaf nezaretince verilmekte olan duagü vazifelerinin Rumi 1327-1911 yılından itibaren kaldırılacağı, bunların bedelleri vakfiyelerde akçe olarak belirlendiğinden, kaldırıldıkları tarihte her akçe için 20 kuruş bedel ödeneceği, ödenecek toplam duagü bedeli olan 2.367.300 kuruşun borçlanma yoluyla sağlanacağı belirtilmekte, böylece bu uygulamaya son verilmektedir. AGE 3.352. Osmanlı döneminde medrese talebeleri ve diğer ilimle uğraşanlara tahsis edilen duagüluk ücretlerinin bugün bazı ilim ve kültür vakıflarından öğrencilere karşılıksız verilen burslara tekabül ettiği söylenebilir. Mehmet İpşirli Duagü, TDV İslam Ansiklopedisi cilt 9 sayfa 541-542'den kısaltılarak alınmıştır. 21 Şubat 1911 Salı. Bugün Meclis-i Vükela'da Nazırlar mevzu bahis oldu. Marif Nazırlığına Babanzade Hakkı Bey'in seçilmesi uygun görüldüyse de karara bağlanamadı. Nafa daha sonraya bırakıldı. Haneme saat 2'de geldim. Eniştem Hüseyin Efendi'yi ziyade rahatsız buldum. Gece sabaha karşı saat 12'de vefat etti. Rahmetullahi aleyhi. 22 Şubat 1911 Çarşamba. Bugün saat 6'da eniştemin cenazesini kaldırdım. Yahya Efendi türbesi civarına defnettik. Oradan saat 10 raddelerinde Meclis-i Mebusan'a gittim. Akşama kadar kaldım. 24 Şubat 1911 Cuma. 17 lira aylık ücretle bir araba tuttum çünkü mecbur kaldım. Zira her gün sarf ettiğim araba ücreti pek ziyadeyi buluyordu. 6 Mart 1911 Pazartesi. Meclis-i Mebusan'da bütçe müzakereleri esnasında Mebus İsmail Kemal Bey, icra hükümeti erkanını taşladığından bir gürültü çıkmış. Bu sırada Siroz Mebusu Derviş Bey, İsmail Kemal'e tokat vurmuştur. Akşam üzeri Meclis Reisi Rıza Bey odasında barışılmışsa da, Arnavut mebuslarından bazıları İsmail Kemal'i tahrikten geri durmadıklarından bu meseleye bitmiş gözüyle bakılamaz. Şu vakayı bana telefonla mebuslardan İsmail Cahit Efendi ile diğer bazı arkadaşlar haber verdiler. Ben nezaret dairesindeydim. 7 Mart 1911 Salı. Sabahleyin Meclis-i Mebusan'a uğradım. Eski hattın okunmasını müteakip dünkü tokat maddesi tazelendi. Az kaldı bir arbede daha olacaktı. Nihayet gürültü bastırıldı. 8 Mart 1911 Çarşamba. Sabah 4'ten akşam 12'ye kadar nezaret dairesinde meşgul oldum. Akşam üzeri Adliye Nazırı Necmettin Bey geldi. 2,5 saat kadar beraber görüştük. 9 Mart 1911 Perşembe. Bugün Meclis-i Mebusan'a sabahleyin gittim. İlk celsede duagü fodlalarının imhası hakkındaki 5 maddeli kanun layihası müzakere ve çabucak kabul edildi. Sonra nezarete geldim. Saat 9'da Baba Ali'ye giderek Meclis-i Vükela'da bulundum. 10 Mart 1911 Cuma. Cuma selamlığı Dolmabahçe'de Valide Camii'nde oldu. Namazı orada eda ettim. Sonra Şeyhülislam Musa Kazım Efendi ile beraber Galata'ya kadar geldim. Oradan ayrıldım. Selanik Bankası'nda Salim'i gördüm. Deutsche Orient Bank müdürüne bankasında iadeyi ziyaret ettim. Perapalas'a gittim. Mithat Paşazade Haydar Bey'e iadeyi ziyaret ettim. Oradan Etfal Hastanesi'ni ziyaret ettim. Haneme saat 12'de döndüm. 13 Mart 1911 Pazartesi. Bu sabah ezani saat 5'te heyeti vükela, mebusan ve ayan reisleri olduğu halde padişah sarayında toplandık. Yemekten sonra huzura kabul olunduk. Sonra düzenlenen alayla çırağın karşısındaki Mecidiye Camii'ne gittik. Mevlid-i Nebi okunduktan sonra yine alay ile döndük. Alayda forma ile bulunduk. Benim formam olmadığından Talat Bey'in nezaret formasını giydim. 27 Mart 1911 Pazartesi. Sabahleyin Meclis-i Mebusan'a gittim. Duagü vazifelerinin imhasına dair olan kanunun müzakeresinde bulundum. İvedilik kararı ile kabul olundu. Oradan daireye geldim, saat 12'ye kadar çalıştım. 29 Mart 1911 Çarşamba. Bugün sadaret bütçesinin müzakeresi münasebetiyle Meclis-i Mebusan'da başta Dersim Mebusu Lütfü Fikri olduğu halde sıkı yönetimden bahis açan muhaliflerin şiddetli bir gürültü çıkardıklarını ve Lütfü'nün meclis reisi Rıza Bey'i tahkir eylediğini, akşam üzere Evkaf Dairesi'ne gelen Bursa Mebusu Tahir Bey ile Amasya Mebusu Arif Fazıl Efendi söyledi. Üzüldüm. Ertesi sabah meclise gittim, reisi gördüm. Öğleden sonra Baba Ali'ye gittim. 30 Mart 1911 Perşembe. Bugün öğleden sonra Alafranga saat 2'de heyeti vükela Baba Ali'de toplandı. Malisorların Tuz köyü üzerine hücumları hakkındaki heyecanları telgraflarla Karadağ sefirimizden gelen ve Karadağ hükümetinin şu isyan hareketine katiyen yardımcı ve taraf olmadığını temin eden telgrafnameler üzerine müzakere ettik. Dipnot, Malisorlar, Hristiyan Arnavutlar. Yani'nin birahanesindeki konuşma. 31 Mart 1911 Cuma. Sabahleyin her zamanki gibi kalktım. Hemşerilerden bazı fukara geldiler. Mümkün olduğu kadar gönüllerini hoş ettim. Namaz vakti Dolmabahçe Camii Şerifine gittim. Namazdan sonra Şeyhülislam Musa Kazım Efendi'nin arabasına beraber arabasıyla rıhtıma kadar gittim. Romanya vapuruyla giden Hicaz valisi Hazım Bey'i uğurladım. Oradan Beyoğlu'na çıktım. Tünelde yüzbaşı Kayserili Ziya Bey, Topçu Salim ve arkadaşları İbrahim Efendilere tesadüf ettim. Birlikte Yani'nin birahanesine gittik. Ziya Bey'in arkadaşlardan özellikle Talat Bey'den müteessir olduğunu gördüm. Uzun uzadıya konuştuk. Netice cemiyet fertleri arasında muhalefet ortaya çıkması, cemiyetin ehemmiyetini düşürmekten başka bir netice doğurmaz, bu da zarar verir. Bunda ittifak ettik. Rabbim şu mahvoluşu barışa dönüştür, amin. Sadık Bey'in İstanbul'dan gönderilmesi meselesi. 21 Nisan 1911 Cuma. Bugün sabahleyin 3'te Talat, Rahmi, Mitat, Atıf, Hüseyin Kadri bize geldiler. Sadık Bey teşvikiyle fırka arasında grup teşkil edenlerin hareketlerinin memlekete olacak fena tesiri dikkate alınarak aşağıdaki karar alındı. 1. Ben ve Talat derhal Sadrazam Hakkı Paşa ile Tokatlıyan'da buluştuk. Mahmut Şevket Paşa nezdinde birlikte Sadık Bey'in başka bir mahalle gönderilmesi hususunda teşebbüste bulunmak lüzumunu anlattık, tasdik etti. Orada hazır bulunan Şevket Paşa ile Dahiliye Nazırı Halil Bey, yarın Alafranga sabah 10'da Sadrazam Konağı'nda toplanmaya karar verdik. 22 Nisan 1911 Cumartesi. Sadrazam Konağı'nda dördümüz toplandık. Sadık Bey'in İstanbul'dan başka bir mahalle gönderilmesinde Şevket Paşa pek tereddütlüdür. Bir saat sonra Talat'la Cavit Bey geldiler. Cavit istifaya karar verdiğini söyledi. Müzakere devam etti. Şevket Paşa yine katı cevap vermedi. Biz de kararımızı bugünkü fırka müzakeresinin neticesine bağladık. Oradan saat 6'da meclise geldik. Fındıklı Sarayı'na. Dipnot: Meclis-i Mebusan binası olarak kullanılan Fındıklı'daki Cemile Sultan Sarayı, günümüzde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi merkez binası olarak kullanılmaktadır. Yeni grup heyeti 100'e yakındı. Fırkadan evvelce çıkmış olan bazı şahısları da beraberlerine almış olduklarını bu sırada hayretle gördük. Salonda toplantı yapıldı. Neticede itilaf oldu ama bence pek zayıftır. 23 Nisan 1911 Pazar. Dün gece Fındıklı Sarayı'ndan Beşiktaş'ta benim evime geldik. Gece saat 6.30'a kadar müzakere ettik. Karar vekillerden olan arkadaşlar sabahleyin Baba Ali'de toplanacak herhalde, eski karar icra olunacaktır. Sabahleyin Mektebi Kudat'ta dersi verdim, sonra Evkaf Nezaretine gittim. Saat 8'de Baba Ali'de bütün nazırlar toplandık. Verilen karar, Sadık Bey İstanbul'dan gidecek. 2. Fırka heyeti idaresini değiştirmek isteyen grup heyetinin arzusuna muhalefet olunacak. 3. Vekiller meclise karşı radikal bir vaziyet alacaktır. Bu gece yine bizde toplandık. Bu noktaları müzakere ve tetkik ettik. Hazır bulunanlar Talat, Rahmi, Mithat, Cavit, Cahit, Halil, Seyyid, Ali Cenani, Münir Çorum, Galip Karesi, Hacı Adil'diler. 24 Nisan 1911 Pazartesi. Gece Hacı Adil ve Eyüp Sabri benim evde yattılar. Sabaha yakın bir zamana kadar konuştuk. Yarın toplanacak Meclis-i Vükela'da yapılacak vazife ve bilhassa Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa'nın tavır ve hareketine göre hareket olunmasına karar verdik. İstifa kararı ve sonrası. 25 Nisan 1911 Salı. Bugün Meclis-i Vükela'da yine Mahmut Şevket Paşa pek tereddütlü görüldü. Kendisinin bu hali bütün nazırları şüpheye düşürdü. Doğrusunu söylemek gerekirse, Harbiye Nazırı'nın Sadık Bey ile birlik olduğu ve gizli ittifakta bulunduğu zannedildi. Ben bundan daha ziyade üzüldüm. Gerek kabinenin ve gerek Harbiye Nazırı'nın kararsızlığı beni düşündürmeye başladı. İstifaya karar verdim. Hacı Adil Bey de tasvip etti. 26 Nisan 1911 Çarşamba. Sabahleyin Meclis-i Mebusan'a gittim. Talat Bey'i buldum, kararımı söyledim. Düşündü, nihayet o da tasvip etti. Mithat Bey'i gördüm, onun fikrini dahi sordum. O da uygundur dedi. Derhal istifanameyi yazdım. Temize çekilmesini Çorum Mebusu Münir Bey'den rica ettim. Ben hariciye bütçesini dinlemek üzere müzakere salonuna girdim. Bütçenin neticesini bekledim. Netice güven oyuyla sona erdi. Ben de derhal sadrazamı Hakkı Paşa, vükela odasına davet ederek istifanamemi takdim ettim. Kabul etmedi. Ben de ısrar ettim. Adliye Nazırı Necmettin Bey'i çağırttı. O da bana vazgeçmemi söyledi. Ben ısrara devam ettim. Odadan çıktım. Sadrazam istifamı almadı. Adliye Nazırı koynuna koydu. Gece Ahmet Rıza Bey'in evinde toplandık. Mustafa Hayri Efendi'nin Evkaf Nezaretinden istifa talebinin müsveddesi. Hu! Sadrazam Paşa Hazretlerinin yüce huzuruna. Sadrazam Paşa Hazretleri. Mebuslar arasında üstü çizili bir mebus sıfatıyla hizmeti vatanın menfaatleri bakımından daha uygun bulduğumdan, üstü çizili gördüğümden, Evkaf Nezaretinden affımı ve zat-ı samilerine, üstü çizili devletlerine karşı ifasına vicdanen mecbur olduğum acizlerinin mahsus tazimlerimin, üstü çizili, hissettiğim mahsus üstü çizili vicdani tazimlerimin kabulünü buyurulmasını rica ederim Efendimiz. 26 Nisan 1911 Niğde Mebusu Hayri. Dahilliğe Nazırlığı Teklifi. 27 Nisan 1911 Perşembe. Dün gece Ahmet Rıza Bey'in hanesinde verdiğimiz karar, Mahmut Şevket Paşa heyeti vükela kararını infazda tereddüt etmez ve kabine doğru bir yol tutarsa istifada ısrar etmemekti. Bugün padişahın tahta çıkış günü kabul töreninde formayla sarayda bulunmak icap ediyordu, gitmedim. Gece de yine formayla Hariciye Nazırı'nın hanesindeki ziyafete de gitmedim ve hanemden çıkmadım. Gece saat 1'de Harbiye Nazırı'nın başyaveri Hüseyin Kadri Bey, Yüzbaşı İhsan Bey ile beraber geldiler. Hüseyin Kadri, Nazır tarafından geldiğini ve istifada ısrar etmememi rica eylemekte olduğunu söyledi ve Sadık Bey'in gönderilmemesinden dolayı istifa ettiğime üzüldüğünü bildirdi. Ben Sadık Bey için istifa etmedim. Hükümetin tuttuğu yolda azim ve metanet göremiyorum. Heyet-i vükela kararına aykırı olarak Sadık Bey'in şimdiye kadar gönderilmeyerek gizli cemiyet tertibatına devama müsaade olunması da bence istifayı icap ettirebilir. Fakat bu benim için tek sebep değildir. Esasen o kadar ehemmiyeti de yoktur dedim. 28 Nisan 1911 Cuma. Bugün de istifada ısrar ederek Cuma selamlığına gitmedim. 29 Nisan 1911 Cumartesi. Bugün doğru Meclis-i Mebusan'a gittim. Mebusan arasında yerime oturdum. Arkadaşlardan birçokları istifa ettiğime üzülmüş görünüyorlardı. 30 Nisan 1911 Pazar. Bugün Yıldız Sarayı'nda halife tarafından verilen ziyafette bulundum. Sofrada vükela arasında bir yer tahsis olunmuş, oraya oturdum. Sadrazam tarafından dahiliye, hariciye, marif nazırlarının bulunduğu odaya davet edildim. Hep Mahmut Şevket'in tereddütlü halinden ve Sadık Bey'i gönderememesinin kendisinin de bu gizli işlere karıştığına şüphe uyandırdığından bahsolunuyordu. Padişah Hazretleri, Başmabeyinci Lütfü Bey'i Mahmut Şevket'e göndermiş. Sadık Bey'i mutlaka çıkarmasını emretmiş. Bunun cevabını bekliyorlardı. Ben cevabı beklemedim. Saat 10'da Alaturka haneme döndüm. Yemekten evvel eski sadrazam Ayan Reisi Sait Paşa bana hitaben, istifanızın sebeplerini bit tabi sual etmem. Fakat sizce kaçınılmaz bir sebep yoksa, ısrar etmemenizi vatanın menfaatleri icabından görürüm dedi. Ben de her hareketimde vatanın menfaatleri icabına tabi olduğum gibi, bu hususta da yine öyle hareket edeceğimi söyledim. 18. ayrımın sonu, sayfa 34.